Merhabalar, Madame Bovary okuyoruz. Bugün sayfa 219'da sayfa 230'un arasında okuyacağız. 14. Önce alınan bütün ilaçların parasını Homais'e ise nasıl ödeyeceğini bilmiyordu. Hekim olduğu için bunların karşılığını ödemese de olurdu ama gene de borçtan biraz utanıyor, yüzü kızarıyordu. Sonra ahçı kadın evin hanımı olduğundan beri ev masrafı korkunç bir hale gelmişti. Faturalar yağıyordu. Satıcılar homurdanıp duruyorlardı. Hele Bay Lirox başının etini yiyordu. Gerçekten de Emma'nın hastalığının en şiddetli anında bu adam faturayı kabartmak için durumdan yararlanarak pelerini, yol çantasını, ayrıca bir yerine iki sandık, daha bir yığın şey getirivermişti. Charles onlara ihtiyacı olmadığını istediği kadar söylesin, satıcı küstah bir tavırla bunların kendisine sipariş edildiğini, asla geri alamayacağını ileri sürüyordu. Zaten bu tam iyileşme döneminde hanımını üzmek olurmuş. Bey bunu düşünmeliymiş. Kısacası haklarından vazgeçmekten, mallarını geri götürmektense dava açmaya kararlıymış. Charles daha sonra bunların adamın dükkana geri yollanmasını emretti ama Felist unuttu. Charles'ın da başka tasaları vardı. Bunu bir daha aklına getiren de olmadı. Lorux yeniden saldırıya geçti. Sırasıyla tehdit ederek, sızlanarak öyle bir davrandı ki en sonunda Charles 6 ay vadeli bir senet imzalamak zorunda kaldı. Yalnız senedi daha yeni imzalamıştı ki aklına cüretli bir düşünce geldi. Lurox'tan 1.000 frank borç almak. Böylece sıkıla sıkıla bir yıl vadeyle istenilen faizle 1.000 frank almanın çaresi olup olmadığını sordu. Lurox hemen dükkana koştu. Oradan paraları getirdi. Charles Bovary'nin gelecek 1 Eylül'de 1.070 frank ödemesi gerektiğini bildiren başka bir senet yazdırdı. Bu da daha önceki senede bağlanan yükselen frankla birlikte tam 1.250 frank ediyordu. Böylece Lurox %6 faizle borç verdiği, dörtte bir komisyon aldığı, eşyalar da kendisine en azından üçte bir getirdiği için 12 ayda 130 frank kar sağlamış oluyordu. İşin burada da bitmeyeceğini umuyordu. Senetler ödenemeyecek, yenilenecek, paracıkları bir sağlık evindeymiş gibi hekimin evinden beslenerek bir gün ona son derece simirilmiş, çantaları patlayacak kadar irileşmiş olarak dönecekti. Zaten her işi başarıya ulaşıyordu. Noşetel Hastanesi'ne elma şarabı verme işini üzerine almıştı. Bay Gulim ona Grümesil yer kömürü ocakları tahvillerinden bulacağına söz vermişti. Argül ile Rouen arasında hiç şüphesiz altın aslının o külüstür arabasını iflas ettirmekte gecikmeyecekti. Daha hızlı gittiğinden, daha ucuz olduğundan, daha da fazla yük taşıdığından, Yonville'in bütün ticaretini onun ellerine verecek olan yeni bir yolcu arabası servisi kurmayı düşünüyordu. Charles pek çok defa bu kadar parayı gelecek yıl nasıl, ne yolla ödeyebileceğini kendi kendine sordu. Babasına başvurmak ya da bir şeyler satmak gibi çareler araştırıyor, düşünüyordu. Ama babası kulaklarını tıkamıştı. Kendisinin de satacak hiçbir şey yoktu. O zaman üzerine öyle bir sıkıntı basıyordu ki bu kötü düşünceyi çabucak aklından uzaklaştırıyordu. Bu yüzden Emma'yı unuttuğu için kendi kendine çıkışıyordu. Sanki bu düşünceleri bu kadına ait olduğundan onu düşünmemek, ondan bir şeyler aşırmak gibi oluyordu. Kış çok şiddetli geçti. Hanımın iyi olma dönemi uzun sürdü. Hava iyi olduğu zamanlar onu koltuğuyla kasaba alanına bakan pencerenin yanına itiyorlardı. Çünkü artık bahçeyi hiç sevmiyordu. O yöndeki pancur hep kapalı kalıyordu. Atının satılmasını istedi. Eskiden sevdiği şeyler şimdi hoşuna gitmiyordu. Bütün düşüncesi kendine özen göstermekle sınırlanmışa benziyordu. Yatağında hafif bir şeyler yiyordu. Kaynayan ıhlamur konusunda bilgi edinmek ya da konuşmak için hizmetçisinin zilini çalıyordu. Halindamındaki kardan odanın içine durgun beyaz bir ışık yayılıyordu. Sonra yağmur yağdı. Emma da her gün bir çeşit kaygıyla, hiç de kendisini ilgilendirmeyen küçücük olayların şaşmaz tekrarını bekliyordu. Bunların en önemlisi akşamları kırlangıcın gelişiydi. O zaman hancı kadın bağırıyor, başka sesler buna karşılık veriyordu. Öte yandan da örtünün üzerinde sandıkları alan Hippolyte'ın feneri karanlıkta bir yıldız gibi duruyordu. Öğle vakti Charles eve dönüyordu. Sonra gene dışarı çıkıyordu. Emma bir parça et suyu içiyordu. Saat 5'e doğru gün batarken tahta pabuçlarını kaldırımın üzerinde sürükleyerek okuldan dönen çocukların hepsi birbiri ardından cetvelleriyle kapıların zillerine vuruyorlardı. Bay Bernstein onu da bu saatte görmeye geliyordu. Emma'ya nasıl olduğunu soruyor, ona haberler getiriyor. Eğlenceli yönden yoksun olmayan, sevimli, küçük bir sohbetle onu din yoluna teşvik ediyordu. Rahibin yalnız cübbesinin görünüşü bile ona güç veriyordu. Hastalığının en şiddetli olduğu zamanlarda bir gün can çekiştiğini sanarak şarapla ekmek ayinin yapılmasını istemişti. Bu kutsal tören için odasında hazırlıklar yapılıp şurup şişeleriyle dolu komidin mihrap haline getirilirken Felicite yerlere yıldız çiçekleri serperken Emma güçlü bir şeyin üzerinden geçerek kendisini acılarından, her türlü duygudan kurtardığını seziyordu. Hafifleyen cismi artık düşünmüyordu. Ona öyle geliyordu ki varlığı Tanrı'ya doğru yükselirken yanan bir buhurun buhar halinde kaybolması gibi bu aşkın içinde yok olup gidecekti. Yatağın çarşaflarına kutsal su serptiler. Rahip kutsal ekmek mahfazından beyaz mayasız ekmeği çıkardı. Emma kurtarıcının kendisine uzatılan bedeninden kabul etmek için ilahi bir sevinçle baygınlıklar geçirerek dudaklarını uzattı. Yatağın perdeleri çevresinde bulutlar gibi gevşek gevşek şişiyordu. Komedinin üzerinde yanan iki mumun ışıkları da ona göz kamaştırıcı zaferler gibi göründü. O zaman boşluklarda meleklerin harp seslerini duyar, masmavi bir gökyüzünde, bir altın taht üzerinde, ellerinde yeşil hurma dalları tutan ermişler ortasında, parlak bir ihtişam içinde, bir işaretle kendisini kucaklarına alıp götürmek için yeryüzüne alev kanatlı melekleri indiren ulu tanrıyı görür gibi oldu. Başını gene yastığın üzerine bıraktı. Bu şahane görüntü hayal edilebilecek en güzel şey gibi hafızasında kaldı. Öyle ki şimdi bu duyguyu yeniden yaşamaya çabalıyordu. Bu duygu devam ediyordu. Ediyordu ama daha yaygın bir şekilde, derin bir yumuşaklıkla, kibirden yorgun düşen ruhu en sonunda Hristiyan alçak gönüllülüğü içinde direniyordu. Zayıf olmak zevkini tadarak rahmetin, mağfiretin saldırılarına geniş bir giriş sağlaması gereken iradesinin kendi içindeki tahribatını seyrediyordu. Demek ki mutluluğun yerinde daha büyük mutluluklar, bütün aşkların üzerinde aralıksız, sonsuz, ebediyen artacak olan başka bir aşk vardı. Umudun hayalleri arasında yeryüzünün üstünde uçuşan, gökyüzüyle karışan, içinde bulunmak için can attığı bir saflık, bir temizlik halini fark etti. Ermiş olmak istedi. Tesbihler aldı, muskalar taktı. Yatak odasında, kar yolasının başucunda, her akşam öpmek için zümrüt kakmalı bir kutsal emanet kutusu bulunmasını istiyordu. Rahip, Emma'nın dininin aşırı gayreti yüzünden delalete, hatta çılgınlığa yaklaşmakla bitebileceğini düşünmesine rağmen bu eğilimlere hayran oluyordu. Yalnız bu konularda pek bilgisi olmadığı için Emma belirli bir ölçüyü aşar aşmaz Sayın Piskopos'un kitapçısı Bay Bullard'a mektup yazdı. Çok akıllı bir hatun kişi için iyi bir şeyler göndermesini istedi. Kitapçı da zencilere bakır ya da demirden kapkacak yollarmış gibi bir ilgisizlikle o devirde dini kitap piyasasında geçerli olan ne varsa hepsini karma karışık paket yapıp gönderdi. Bunlar sorulu, karşılıklı küçük el kitapları, mağrur bir edayla yazılmış taşlamalar, saz şairi ruhban okulu öğrencilerinin ya da tövbekar olmuş yazar bozuntusu hatunların kaleminden çıkma pembe kapaklı tatlım tırak romanlardı. İçlerinde iyi düşün, birçok dernekten madalyalı, Meryem'in ayakları dibinde bir toplum adamı, Voltaire'in yanlışlıkları falan da vardı. Emma'nın zihni daha kendini bir yere ciddi bir şekilde verecek kadar berrak değildi. Bu kitaplara pek büyük bir telaşla girişti. Dinin hükümlerine öfkelendi. Kendisini tanımadığı kimseleri parmağına dolamış tartışmaların küstahlığı hoşuna gitmedi. Dinle süslenen, dini olmayan hikayeler de ona öyle bir toplum bilgisizliği içinde yazılmış gibi göründü ki, ispatını beklediği gerçeklerden kendisini yavaş yavaş uzaklaştırdılar. Emma gene de sebat etti. Kitap elinden düşerken de ancak yüce ruhun kavrayabileceği en ince bir dindarlık hüznüyle sarıldığını sanıyordu. Rudolf'un hatırasına gelince Emma onu kalbinin en derin yerine indirmişti. O orada yeraltı mahzenindeki bir kral mumyasından daha muhteşem, daha hareketsiz duruyordu. Mumyalanan bu büyük aşktan güzel bir koku fışkırıyordu. Bu da her şeyin içinden geçerek yaşamak istediği lekesizlik havasını sevgiyle bürüyordu. Gotik tarzdaki dua sandalyesine diz çöktüğü vakit tanrısına eskiden ihanetin iç dökmeleriyle sevgilisine fısıldadığı tatlı kelimelerle hitap ediyordu. İnanca ulaşabilmek içindi bu. Ama göklerden hiçbir tat, hiçbir zevk inmiyordu. Kolu, bacağı yorulmuş, muazzam bir aldatmanın belli belirsiz duygusuyla yerinde doğruluyordu. Bu araştırmanın kendi meziyetlerine ancak bir meziyet daha kattığını düşünüyordu. Dindarlığının gururu içinde kendini eski zamanın ünlü soylu hanımlarına benzetiyordu. La Valliere'in bir resminde gördüğü gibi bunlar uzun elbiselerinin sırmalarla süslü kuyruğunu azametle sürüyerek oraya, İsa'nın ayaklarının dibine, hayatın yaraladığı bir kalbin bütün gözyaşlarını akıtmak için yalnızlıklar içinde çekilirlerdi. Bunun üzerine Emma aşırı hayır işlerine girişiyordu. Yoksullara elbiseler dikiyor, lohusalara odun gönderiyordu. Bir gün Charles eve döndüğünde mutfakta masanın başına çökmüş çorba içen 3 serseri buldu. Emma hastalığı sırasında kocasının yeniden sütlüğe gönderdiği kızını eve getirtti. Çocuğa okuma yazma öğretmek istiyordu. Berthe istediği kadar ağlasın, annesi hiç öfkelenmiyordu. Bu, önceden düşünülüp karar verilen bir tevekkül, genel bir hoşgörüydü. Her şeye karşı dili en kusursuz duygularla doluydu. Çocuğuna, "Karnın ağrısı geçti mi meleğim?" diye soruyordu. Büyük bayan Bovary onda hiçbir kusur bulamıyordu. Yalnız kendi söküklerine dikecek yerde öksüzlere o hırka örnek tutkusu belki kusur sayılabilirdi. Kadıncağız aile kavgalarından son derece bıkmıştı. Onun için bu sakin evden hoşlanıyordu. Hatta her kutsal cuma günü kendine bir domuz sucuğu ısmarlamayı hiç kaçırmayan Bovary babanın acı alaylarından kurtulmak için Paskalya'dan sonraya kadar orada kaldı. Hükmün doğruluğuyla, ciddi davranışlarıyla ona güç veren kaynanasından başka Emma'nın hemen hemen her gün daha başka misafirleri de vardı. Bayan Langlois, Bayan Karen, Bayan Dubreuil, Bayan Tüvek. Her gün 2'den 5'e kadar da eczacının karısı. Komşusu hakkında söylenen pis dedikoduların hiçbirini asla inanmak istememiş olan o mükemmel Bayan Homais. Küçük Homais'ler de onu görmeye geliyorlardı. Justin de onlarla geliyordu. Delikanlı da çocuklara yatak odasına çıkıyor, hiç konuşmadan, kımıldamadan kapının yanında ayakta duruyordu. Çoğu zaman Emma ona aldırış etmeden tuvalet masasının önünde oturuyordu. Başını sert bir hareketle sarsarak önce tarağını çıkarmakla işe başlıyordu. Justin onun siyah lülelerini açarak dizine kadar indirdiği bu saçları ilk defa görünce ihtişamı kendisini ürküten olağanüstü, yepyeni bir şeyin içine dalar gibi oldu. Emma hiç şüphesiz onun ne sessiz ilgisini ne de sıkılganlığını fark ediyordu. Hayatından kaybolan aşkın şurada, yanında, kaba dokumadan şu gömleğin altında, kendi güzelliğin görünüşlerine açık şu delikanlı kalbinde çırpındığının farkında bile değildi. Zaten artık her şeyi öyle bir ilgisizlikle karşılıyordu ki, öyle yapmacık sözleri, öyle gururlu bakışları, öyle değişik davranışları vardı ki, bencillik merhametten, ahlaksızlık, namusluluktan ayırt edilemiyordu. Mesela bir akşam izinli çıkmak için ricada bulunan, bir bahane arayarak kekeleyen hizmetçisine fena halde öfkelendi. Sonra da birdenbire "Onu seviyorsun öyle mi?" dedi. Felicit kıpkırmızı kesilmişti. Emma onun vereceği karşılığı beklemeden üzgün bir halle "Hadi koş, git, eğlen." dedi. Baharın başlarında Charles'ın itirazına rağmen bahçeyi bir uçtan bir uca alt üst ettirdi. Yalnız Charles onun en sonunda herhangi bir istek belirttiğini görerek pek sevindi. Emma iyileştikçe daha da çok isteklerde bulunmaya başladı. Onun iyileşme döneminde süt nine, iki emzik çocuğuyla, ayrıca bir yamyamdan daha da dişli kiracısıyla mutfağa sık sık gelmeye alışmıştı. Emma önce onu kovmak çaresini buldu. Sonra Homeyslerden kurtuldu. Bütün öbür misafirleri de art arda kapı dışarı etti. Kiliseye bile daha seyrek gitmeye başladı. Eczacı bunu pek beğendi. "Az kalsın siz de rahipler arasında karışıyordunuz," dedi. Rahip Bernisen gene eskiden olduğu gibi din dersinden çıktıktan sonra her gün geliyordu. Hava almak için dışarıda koruda kalmayı tercih ediyordu. Kamereye bu adı vermişti. Charles'ın eve döndüğü saatti bu. Hava sıcaktı. Tatlı elma şarabı getiriyorlardı. Hanımın iyileşmesinin şerefine hep birlikte içiyorlardı. Binet de oradaydı. Yani bir parça daha aşağıda. Setin duvarına doğru tatlı su yengeci avlamaya dalmıştı. Charles onu serin bir şey içmesi için çağırıyordu. Şarap testilerini açmakta da pek ustaydı. Çevresinde manzaranın ta uçlarına kadar memnun bir bakış gezdirerek şişeyi böyle masanın üstünde dimdik tutmalı derdi. Sicimler kesildikten sonra da mantarı küçük vuruşlarla yavaş yavaş, hafif hafif, tıpkı lokantalarda selt suyu için yapıldığı gibi itmek gerekir. Ne var ki onun bu gösteri sırasında elma şarabı çoğu zaman yüzlerinin tam ortasına fışkırırdı. O zaman da rahip şaka fırsatını kaçırmaz, donuk bir gülüşle "İyiliği göze çarpıyor," derdi. Rahip gerçekten de saf, iyi yürekli bir adamdı. Hatta bir gün eczacı Charles'a hanımı oyalamak için ünlü tenor Legardi'yi seyretmek üzere Rouen tiyatrosuna götürmesini öğütlediği zaman hiç ayıplamadı. Homais onun sesini çıkarmayışına şaşmıştı. Görüşünü öğrenmek istedi. Rahip de musikiyi ahlak için edebiyattan daha zararsız gördüğünü bildirdi. Eczacı ise edebiyatın savunmasını üzerine aldı. Dediğine göre tiyatro ön yargıları taşlamaya yarıyordu. Eğlence maskesi altında fazilet öğretiyordu. Bay Bernisen, mesela Voltaire'in trajedilerinin pek çoğuna bakın. Ustaca felsefi düşünceler serpiştirilmiştir. Bunlar halk için gerçek bir ahlak, diplomasi okuldur. Binet, ben vaktiyle Paris'te Külhan Bey adında bir piyes görmüştüm, dedi. Orada gerçekten de çılgın, yaşlı bir generalin karakteri beliriyordu. Bir işçi kızı baştan çıkaran bir ihale çocuğunu general bir güzel azarlayıp yerine oturttu. Kız da en sonunda "Homais, elbette canım," dedi. "Kötü eczane olduğu gibi kötü edebiyat da vardır. Yalnız güzel sanatların en önemli dalını toptan suçlamak bana bir ahmaklık. Galileo Galilei'nin hapsedildiği o iğrenç devirlere layık, köhne bir düşünce gibi geliyor." Rahip itiraz etti. "İyi eserler, iyi yazarlar bulunduğunu pekala biliyorum ama sadece kibar alemin debdebesiyle cazip bir odada bir araya gelen değişik cinsiyetteki bu insanlar, sonra da o kıyafet değişmeleri, boyalar, o şamdanlar, o kadınsı sesler, bütün bunlar en sonunda bir düşünce hovardalığı doğurur. İnsana ahlaksız düşünceler, edebe aykırı dürtüler verir. Hiç değilse bütün kilise ulularının kanaati budur." Parmağıyla bir tutam enfiye yuvarlarken birdenbire mistik bir sesle ekledi. "En sonunda Hristiyanlık tiyatroları mahkum ettiyse demek ki hakkı vardır. Onun kararlarına boyun eğmemiz gerekir." Eczacı, "Kilise tiyatro sanatçılarını neden aforoz ediyor?" diye sordu. "Çünkü eskiden onlar açıkça ibadet törenlerine katılıyorlardı. Evet, oynuyorlardı kilisede, Kora yerinin ortasında dini temsil denen komediler temsil ediliyordu. Bunlar da edep yasaları çoğu zaman tahkire uğruyordu. Ruhani bir inilti yükselmekle yetindi. Eczacı da devam etti. Bu tıpkı İncil'deki gibidir. Biliyorsunuz ki gerçekten de oldukça açık saçık şeyler birçok. Keskin ayrıntılar vardır. Bay Burnes'in yaptığı bir öfke işareti üzerine de ya kabul edersiniz ki genç bir kimsenin ellerinin arasına verilecek bir kitap değildir. Atali'nin okuduğunu görürsem çok kızarım dedi. Rahibin sabrı tükenmiştir. İncil'i tavsiye eden protestanlardır. Biz değiliz ki diye haykırdı. Homais ne olursa olsun diye karşılık verdi. Günümüzde bir ışık yüzyılında zararsız ahlaki hatta bazen de sıhhi olan fikri bir eğlenceyi yasaklamakta ısrar edilmesine şaşıyorum doğrusu. Değil mi doktor? Charles ya aynı düşüncede olduğu için kimseyi kırmak istemediğinden ya da hiçbir fikri olmadığından ilgisizce karşılık verdi. Hiç şüphesiz. Konuşma sona ermiş gibi göründüğü bir anda eczacı son bir kılıç sallamanın uygun olacağını düşündü. Dansözlerin bacaklarını sallayıp durduklarını seyretmeye gitmek için sivil giyinen rahipler tanırım ben. Rahip, hadi canım dedi. Homais, ya tanırım dedi. Cümlesinin hecelerini ayırarak tekrarladı. Tanırım. Rahip tartışmadan vazgeçer gibi. Eh hata etmişler dedi. Eczacı, elbette ya. Hem daha ileride giderler diye haykırdı. Rahip, vahşi, sert gözlerle bakarak öyle bir bayım dedi ki eczacı ürktü. Daha munis bir sesle karşılık verdi. Yalnız ben şunu demek istiyorum ki hoşgörü insanları dine çekmenin en emin yoludur. Adamcağız sandalyesine tekrar otururken ona hakkını teslim etti. Doğru doğru. Yalnız orada ancak 2 dakika kalabildi. Rahip gider gitmez Homais hekime. İşte bir ağız dalaşı diye buna derler dedi. Bir bakıma onu kafese koydum. Her neyse inanın bana. Hanımı tiyatroya götürün. Hiç değilse hayatınızda bir defa olsun. Şu kara kargalardan birini kudurtmak için yapın şu işi yahu. Birisi benim yerime bakabilse ben de sizinle gelirdim. Elinizi çabuk tutun. Legarde ancak bir tek temsil verecek. Pek yüksek ücretlerle İngiltere'ye bağlanmış. Söylendiğine göre pek işini bilenlerdenmiş. Adam altın babası olmuş. Yanında hep 3 sevgiliyle aşçısını da taşırmış. Bütün büyük sanatçılar parayı adeta sokağa atıyorlar. Onların hayalleri kışkırtan hovardaca bir yaşayışı olmasa olmaz sanki. Gençliklerinde bir kenara 5-10 lira koymayı akıl edemedikleri için hastane köşelerinde ölürler. Hadi afiyet olsun, yarın görüşürüz. Bu tiyatro düşüncesi Charles Bovary'nin kafasında çabucak filizlendi. Bunu hemen karısına açtı. O da önce yorgunluğu, rahatsızlığı, masrafı bahane ederek kabul etmedi ama Charles bu eğlencenin ona yararlı olacağını o kadar inanıyordu ki o ne söylerse söylesin dinlemedi. Ortada hiçbir engel görmüyordu. Annesi onlara hiç beklemedikleri, ummadıkları bir sırada 300 frank göndermişti. Günlük borçların aşırı bir hali yoktu. Leroux Efendi'ye ödenecek senetlerin vadesi de o kadar uzundu ki düşünmeye değmezdi. Emma'nın incelik, saygı gösterdiğini düşünerek daha da ısrar etti. Öyle ki üstüne düşe düşe en sonunda Emma gitmeye karar verdi. Ertesi günde saat 8'de kırlangıça bindiler. Eczacı hiçbir şeyin Yonville'de kendisini alıkoymadığına, öyleyken gene de oradan kımıldamamak zorunda olduğuna inanmıştı. Onların gidişini görünce için çekti. Hadi bakalım iyi yolculuklar dedi. Mutlu faniler sizi. Sonra 4 kırmalı mavi ipekten bir elbise giymiş olan Emma'ya döndü. Bir aşk tanrıçası kadar güzel görünüyorsunuz bana. Rouen'in kibar toplumunda şöhret kazanacaksınız. Yolcu arabası Bayvis alanında Kızıl Haç Hanı'nda durdu. Bütün taşla kasabalarının dış mahallelerinde bulunan hanlardan biriydi bu. Geniş ahırları, küçük yatak odaları vardı. Avlunun ortasında seyyar satıcıların çamurlu, tek atlı küçük arabaları durur. Bunların altında yulaf gagalayan tavuklar görülürdü. Balkonlar kurt yeniği içindedir. Kış geceleri rüzgarda çatırdar. Boyun eğinen gürültü yiyecekle doludur. Kara masaları içkili kahvelerden, çaylardan yapışkan bir hale gelmiştir. Kalın camlarını sinekler sarartmış, nemli peçeteleri siyah şarapla lekelenmiştir. İyi barınaklardır bunlar. Şehirli elbiseleri giymiş çiftli kuşakları gibi köy kakan bu yapıların sokak üzerine bir kahveleri, kırlar yönünde de bir sebze bahçeleri vardır. Charles hemen işe girişti. Tiyatronun sahne önünü galerilerle, ilk sıra koltukları localarla karıştırdı. Bilgi istedi. Bir şey anlamadı. Kontrolörden müdüre gönderildi. Hana döndü. Yeniden yazıhaneye gitti. Böylece tiyatrodan bulvara kadar şehri defalarca bir boydan bir boya arşınladı. Hanım kendine bir şapka, eldiven, bir demet çiçek aldı. Bey temsilin başına yetişememekten pek korkuyordu. Et suyunu bile içmeye vakit bulamadan tiyatronun daha kapalı bulunan kapısının önüne dikildiler. Evet arkadaşlar, bugünkü okumamızı da bitirdik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.